Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu podcast yayınlarına hepiniz hoş geldiniz. Önemli konularda değerli hocalarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Başkent Üniversitesi'ndeyiz. Profesör Doktor Doğan Kökdemir hocamızla birlikte sizlerle buluştuk. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bizi
hoş
üniversitenizde
bulduk.
Ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bizleri çok mutlu ettiniz davetimizi kırmayarak.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, bugün hocamızla birlikte son yılların en fazla gündemde olan konularından birisiyle hakkında konuşacağız. Yapay zeka ve gelecekçilik. Hocam hani yapay zeka nedir ne değildirden ziyade sormak istemiyorum. Çünkü hani bizi dinleyenlerin daha çok bu konuda bilgi sahibi olduğunu varsayıyorum. Ama isterseniz yapay zekada neden psikoloji bilimine ihtiyaç duyulmaktadır? Yapay zeka ve psikoloji nerede kesişmektedir? Bunlarla başlayalım.
Aslında hangi bilim alanında ya da hangi çalışma alanında olursa olalım, çiftçi bile olsak çiftçiliğinde bir yapay zeka ile bir ilişkisi var derdik. Çünkü yapay zeka hayatın kendisinden ya da uğraştığımız alanların çok dışından bir yerde değil. Hangi alanla uğraşıyorsanız uğraşın, hiç değilse uygulama alanı olarak yapay zekayı kullanıyorsunuz. Ama psikolojinin şöyle bir farklılığı var yapay zeka çalışmalarında. Genel olarak yapay zeka uygulamaları insanı ya da insan zihnin, insan bilincini diyelim daha genel olarak model oluyor. Dolayısıyla modelin aslını yani insan zihni ve bilincini bilmeden yapay zeka çalışmalarını yürütmemiz çok mümkün olamayacağı için zaten yapay zeka çalışmalarının psikoloji alanındaki gelişmelere ihtiyacı var. Artı psikoloji biliminin de ilerlemek için bu modellere ihtiyacı var. Sonuçta bizim de kuramlarımız ya da yaklaşımlarımız ya da bağlantı modellerimiz oluyor ama bunların nasıl çalıştığı ya da çalışabileceği ile ilgili bir sınama bölgemiz, test etme bölgemiz yok. Yani laboratuvarda bir insan yaratıp bakamayacağımıza göre bu simülasyonu gerçekleştirebileceğimiz araçlara ihtiyacımız var. Yapay zeka da bu araçlar içerisinde oldukça ümit verici bir araç gibi görünüyor. Bu nedenle her ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Sadece yapay zekanın psikolojiye değil, psikolojinin de çok ciddi olarak yapay zeka uygulamalarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Hocam, James Hay hocamızın 50 Soruda Yapay Zeka adlı bir kitabı vardı. Siz de bu kitap hakkında şöyle bir tweet attığınızı ben hatırlıyorum. İşte belki önümüzdeki kitaplarında psikoloji hakkında daha çok şeyden bahsederseniz evet, daha güzel olabilir hakkında. Hani bugün belki James hocamız bizi dinlemiyordur ama biz dinleyenler için sizce bu kitaba nasıl konularda girebilir psikoloji?
James Hay'ın kitabı birincisi hakikaten çok iyi bir kitaptı. Çok temelde, çok basit bir şekilde, çok anlaşılabilir bir halde yapay zekanın genel kavramlarını okuyucuya anlatıyor. Benim orada anlatmak istediğim şuydu. Yani demin söylediğim gibi yapay zeka psikoloji modelini referans alan bir çalışma alanı ama bu işin teorisiyle yani psikoloji alanındaki sistemle ilgili kitapta az bilgi vardı. Hani biraz daha psikolojinin bu konularla ilgili ne söylediğine, psikolojinin mesela zekaya nasıl baktığına, bilince nasıl baktığına, duyum ve algıya nasıl baktığına dair de bilgiler olursa hani bu tür kitapların pek çok açığı kapatabileceğini düşünüyorum. Hani çok büyük bir eksiklik olarak söylemedim, sadece daha iyi bir katkı olabileceğini, daha renkli olabileceğini söylemek istemiştim. Amacım oydu.
Evet, buradan da Cem Söylücüğümüze selam söylüyoruz bizi dinliyorsa eğer. Evet, bizlere gelen sorulardan devam edelim. Bir arkadaşımızdan gelen soru şöyle. Başta Linux olmak üzere açık kaynak ve özgür yazılım alanındaki gelişmeleri, bunun yapay zeka ve psikoloji üzerindeki etkisi konusunda neler düşünüyorsunuz?
Açıkçası bu açık kaynak yazılımlarla ilgili benim kafam zaman zaman biraz karışıyor. Yani birincisi bu yazılım programlarının çoğunu kullanan birisi değilim. Yani kullanan birisi benden çok daha fazla başarılı ve net bir şekilde cevap verebilir ama şimdi ben kendi bilgisayar tanışıklığımdaki zamanla şu andaki zamana bakıyorum. Bilgisayar programları şu anda birincisi daha kolay ulaşılabilir. Açık kaynak olsa da olmasa da yani parayla almanız gerekse de daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Hem maddi olarak ulaşılabilirler hem çeşitleri bol. Bir de açık kaynak gibi inanılmaz bir katkı sunulmuş kullanıcıların elinde. Şimdi bizim zamanımızda bizim genç daha genç olduğumuz dönemlerde en azından öyle söyleyebilirim. Böyle sistemler yoktu. Dolayısıyla biz bu programlara ulaşmak için çok gayret sarf etmek zorundaydık. Artısı ama ne oluyordu derseniz bu programların değerini galiba daha çok biliyorduk. Yani mesela daha çok kurcalıyorduk, daha çok öğrenmeye çalışıyorduk. Kelimenin tam anlamıyla maymun iştahlılık diyebileceğim bir sistem olmuyordu. Şimdi açık kaynak kullanım ya da özgür yazılım profesyonel kullanıcılar için muhteşem bir şey. Yani onu hiç tartışmaya tabii ki gerek yok ama bu işi öğrenmek isteyen insanlar için acaba biraz tembelliğe mi sevk ediyor diye kafam karışık. Ama yine de dünya görüşü olarak, hani genel dünyaya bakış olarak, açık kaynağı sadece bilgisayar programlarında değil bütün her yerde destekliyorum. Ve insanlar daha rahat bu şekilde ulaşabileceklerse ve programların da hakkını vereceklerse büyük ihtimalle bu uğraşan insanlardan da çok iyi programcılar çıkacaktır. Bu programcıların bir kısmının da en azından psikoloji eğitimi almış programcılar olacağını ben umut ediyorum ki bu sayede yapay zeka çalışmalarında ivme kazanabileceğine dair bir görüşüm var.
Evet, bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Yapay zeka teorilerinden ve bunların dünya üzerindeki kabul görme derecelerinden bahseder misiniz?
Şimdi yapay zeka teorilerinden tabii ne kastedildiğini çok bilmiyorum ama genel bakış açısı olarak prensiplerden bahsediliyorsa, yani işte hani reinforcement tabanlı öğrenme, pekiştireç tabanlı mı diyeceğiz ona, öğrenme ya da deep learning gibi kavramlardan bahsediliyorsa şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu kavramları, bu teorileri ya da yapay zekada kullanılan kuramsal altyapılara baktığınızda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların da çıkış noktası çoğunlukla psikoloji. Psikoloji teorileri. Yani hem bu deep learning için bunu söyleyebilirsiniz, hem reinforcement learning için söyleyebilirsiniz. Diğer aklınıza gelebilecek bütün kuramlar ya da kuramsal altyapılar için söyleyebilirsiniz. Kabul edilme kısmına baktığımızda hangisinin daha güncel olduğu zamana göre değişiyor. Ama şu anda benim takip ettiğim kadarıyla, tabii ki yanılıyor olabilirim, yapay zeka kavramı yerine artık daha çok yapay genel zeka kavramı üzerine gidiliyor. Bu ikisi arasındaki temel fark şu: yapay zeka programları dediğiniz kullanabileceğiniz belirli bir arayüzü olan ve programcıya bağlı olan programlar. Evet, düşünebiliyorlar, düşünüyorlar demeyeyim, fazla iddialı oldu, öğrenebiliyorlar. Kendileri karar verebiliyor alternatifler arasından. Bu programlar şu anda zaten kullanılıyor. Ama yapay genel zeka dediğimizde insanı ya da insan davranışını, duygusunu ve bilincini taklit edebilen ya da onun prensibiyle çalışabilen programlardan ve sistemlerden bahsediyoruz. Ve gelişmeler yapay genel zekaya daha fazla önem verildiği yönünde. Gidişat öyle. Çünkü yapay zekanın klasik modelleri bir yerde tıkandı. Hani herkes şeyi biliyordur ya da en azından hatırlıyordur. Kasparov'la Deep Blue'nun satranç karşılaşmasını hatırlıyordur. Orada Kasparov satranç karşılaşmasında yenildiğinde IBM'in yapay zeka programına şöyle bir şey demişti ve çok haklıydı. Dedi ki benim belleğimde, hafızamda belirli sayıda oyun var ve o hamleler içerisinden ben seçim yapıyorum. Karşımdaki bilgisayarın benden tabii ki kat ve kat büyük bir bellek gücü var, hard diski var. Onun aradığı, hamleleri aradığı yerler daha zengin. Tabii ki beni yenebilecek dedi. Bu çok yanlış bir açıklama değildi. Çünkü Deep Blue'nun siz oyun stratejisine baktığınızda da klasik oyunlardan alıyor hamlesini. Yani daha önce kaydedilmiş oyunlardan ve bunun dışına çıkamıyor. Ama Go oyununda bu çok sonra tekrarlandı. Yani birkaç yıl önce Go oyuncusuyla denendiğinde şöyle bir şey gördük. AlphaGo programı bu sefer Go oyunlarında şimdiye kadar görünmemiş, tarihte kaydedilmemiş farklı hamleler yaptı. Hatta bu hamleler Go oyuncuları tarafından, profesyonel Go oyuncuları tarafından saçma olarak tanımlandı ilk hamle yapıldığında. Fakat sonradan bu hamlenin aslında oyunu kazandıracak bir hamle olduğu ortaya çıktı. Anahtar nokta burada şuydu: bu hamlenin daha önceden kaydı yok. Yani AlphaGo programı kendisi yaratıyor. Yani orada bir yaratıcılık söz konusu. Bu biraz daha yapay genel zeka kavramına uyuyor. Yani kendisine kodlanmış bilgileri kullanmıyor sadece. Bu bilgilerden yola çıkarak yeni bir şeyler yaratıyor. Yani şu andaki gidişatın, eğer bunu bir teorik yaklaşım olarak düşüneceksek, biraz daha kabul gören veya biraz daha baskın olan bir sistem olduğunu söyleyebiliriz sanırım.
Evet, her ne kadar günümüzde insan beyni gizemini korusa da bu durumu model almaya çalışan bir yapay zekanın geleceği akıllarda bir soru işareti bırakmıyor mu demiş bir arkadaşımız.
Yani insan beyni evet gizemini koruyor, korumaya da devam edecek. Bu konuda farklı yaklaşımlar var. Yani yapay zekayı bir kenara bırakacak olursak insan beyniyle ilgili söyleyeyim. Birinci yaklaşım, ki ben ona katılanlardan değilim, yani hiç katılmıyorum hatta, bazı araştırmacılar şunu söylüyor: beynimizde 100 milyar civarında sinir hücresi var, her birinin ortalama 10 bin bağlantısı var. Eğer olur da günün birinde her bir sinir hücresini ve her bir bağlantıyı tanımlarsak beynin, bilincin, algının, duyumun, her şeyin sırrını çözeceğiz. Ben çözülebileceğini düşünmüyorum. Yani sadece o parçaları bilmekle bütün sistemi anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu sistemin birleşmesinden ortaya çıkan şey sistemi kendisinden çok çok daha farklı. Yani bunu sadece hani geçtalçı bir bakış açısıyla söylemiyorum. Maddi bir şeyden, yani sinir hücresinden bilinç dediğimiz ve herhangi bir maddi şeye büründüremediğimiz bir şey oluşturuyoruz. Şeyi gerçekten olduğu gibi kullanıyorum. Dolayısıyla bu açıdan bir beynin bütün gizeminin çözülmesi gibi bir şey çok mümkün değil. Şimdi eğer öyle bakacak olursak tabii ki bunu model alan yapay zeka nereye kadar gidebilir? Tamamen beyni taklit etmek gibi bir amacı olursa yapay zeka çalışmaların bir yere varamaz, onu söyleyelim. Ama demin söylediğim gibi yapay genel zeka modeli çerçevesinde kendi kendine öğrenen, kendisi yaratan, hamleleri, seçenekleri kendisi belirleyen ve kendisi karar almaya başlayan bir sistemi oluşturursak, yani bize ihtiyaç duymazsa bundan sonra kendisine ait kendi bilinç modelini yaratabilir ve bu bana öbüründen daha heyecanlı geliyor açıkçası. Onun önü açık gibi görünüyor ama basit bir modellemenin ben de çok uzun ve başarılı bir süreçte karşımıza iyi bir sonuç getireceğini düşünmüyorum.
Evet, biraz da uygulamalı alandan gelmiş sanırım. De böyle demek doğru olacaktır. Geleceğin psikolog adayları olarak birçok çalışma alanında insanlar kadar aktiflik gösteren robotların bizim alanımıza girmesi de mümkün müdür? Yoksa bu konuda psikologlara, sanırım insan olan psikologlar kastedilmiş, daha fazla mı ihtiyaç vardır? Yani meslek yasamızda bir yapay zekanı görecek miyiz hocam?
Evet. Şimdi eğer kastedilen şuysa, işimizi elimizden alacak mı sorusuysa bu, çok net şunu söyleyebilirim. İşinizi iyi yapmıyorsanız elinizden alsın zaten. Yani bu konuda sadece robot değil, başka birinin de işinizi elinizden alması lazım. Ve bazı psikologların elinden yapay zeka işlerini alır. Yani bu konuda benim kafam çok net. Ama şöyle bir şey iddia edemeyiz. Hani herhangi bir yapay zeka programı geliştiğinde, robotlar ortaya çıktığında ya da biraz daha bilim kurgu düşünelim. Hani onlar insanın yaptığı her işi yapacak ve o insanlara ihtiyaç kalmayacak. Mesela psikologlara ihtiyaç kalmayacak. Diğer meslek alanlarını çok bilmiyorum ama psikologlara ihtiyaç kalacağı açık. Mesela siyasetçiye ihtiyaç kalır mı? Çok zannetmiyorum ama psikologlara ihtiyaç kalır. Diğer bilim alanları da var aklımda da söyleyemiyorum şimdi. Hani sonradan üstüme yürümesinler diye. Çünkü bu işin merkezinde bulunanlar bir tabii ki mühendisler olacak, bu alanda çalışan programcılar olacak mutlaka. Diğer taraftan da psikologlar ve nörologlar olacak. Yani onlar olmadan bu sistemin kurulması ve yürütülmesi mümkün değil. Bu nedenle yapay zekadaki her yeni gelişme, her yeni ilerleme aslında psikologlara daha fazla iş imkanı da yaratacak. Ama dediğim gibi işini iyi yapan ve kendisini yetiştiren psikologlar için geçerli bu. Yoksa yerinde sayan psikologlar için zaten bir robota ihtiyacınız yok. Herhangi bir şey de onların yerini alabilir.
Aslında işini iyi yapan psikologların daha yeni iş alanları da olacak diyebiliriz
kesinlikle,
hocam.
Kesinlikle.
Evet hocam, peki sizce gelecekte insan yapay zeka etkileşimi nasıl olacaktır? Çünkü bugün bilim kurgu filmlerinde veya kitaplarında bize hep şunlar gösteriliyor. Bir yapay zeka gelecek, bilinç kazanacak ve bu insanlığın sonu olacak. Siz yapay zekanın insanların sonu olacağı görüşüne katılıyor musunuz veya bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Tabii bu görüşü ilk söyleyen Stephen Hawking'di biliyorsunuz. Yani insan ırkının yok olacağını, bu nedenle yapay zeka çalışmalarının mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini söylüyordu. Haklı olabilir. Yani ben bilmiyorum gerçekten bu kadar büyük bir tehdit olur mu olmaz mı. Ama ben biraz daha farklı bir açıdan bakıyorum. O kadar da önemsemiyorum bunu. Yani insan ırkının sonu gelecekse de gelir. Hani biz dünya kadar hayvanın ırkının sonunu getirirken o hayvanlara sorduk mu ki bizden daha zeki bir varlık bize sorsun bunu? Ben işin o kısmını çok dert etmiyorum. Stephen Hawking kadar kötümser değilim ya da onun kadar tehdit algılamıyorum ama şu mutlaka olacaktır. Şimdi hani hep şeyden bahsediliyor ya, özellikle biraz küçük çocukları olan anne babaların en büyük derdi çocuklarının bilgisayar ya da cep telefonu, tablet bağımlılığı. Hani normal insanların yerini alıyor cep telefonları diyorlar, bilgisayarlar, bilgisayar oyunları. Şimdi siz bunların bir de robot versiyonlarını düşünün. Yani sizle etkileşime geçen bir robot örneğin acaba arkadaşınızın yerini alabilir mi? Evet, alabilir. Bu bir tehlike olur mu? Ondan çok emin değilim ama onlarla ilgili çalışmalar yapılması gerekecek. Burada da psikologlara tabii ki iş düşecek. Çünkü insanlar, insan olmayan canlı ya da cansız etkileşime girebilen her şeyle daha rahat ilişki kurabiliyor. Bilgisayar oyununda daha rahat ilişki kuruyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızla yüz yüze konuşmak yerine herhangi bir sosyal medya paylaşım ağından ya da telefon üzerinden yazarak anlaşmanız daha rahat olabiliyor. Kendinizi daha rahat hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunların hani robot versiyonları ve daha rahat etkileşim, zengin etkileşim kuran versiyonları olduğunda bu biraz sosyal anlamda, ilişkiler anlamında, günümüz kuralları çerçevesinde konuşuyorum, sorun yaratabilir. İnsanları diğer insanlardan evet uzaklaştırabilir. Bu psikopatolojik bazı problemlere yol açabilir mi bilmiyorum. Onu klinikçiler söyleyecek ama böyle bir riskin olmadığını iddia edemem. Ama buralarda da yine psikologlar çalışarak tabii ki önlemleri alacaktır. Tabii bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Özellikle bilgisayar oyunlarının çok problem yarattığı ile ilgili şehir efsaneleri vardır. Sizlerin de kulağına gelmiştir. Fakat bizim bununla ilgili net bir çalışmamız yok psikoloji alanında. Yani bilgisayar oyunlarını oynayan gençlerin, çocukların, yani her neyse kim oynuyorsa, hani daha asosyal olduğu ya da ne bileyim daha depresif olduğu, uyduruyorum gibi sonuçlarımız yok. Ne kadar zaman ayırdığınız tabii ki önemli. Yani oyuna ya da bilgisayara zaman ayırırken nelerden uzaklaşmış olduğunuz ve ne kadar uzak kaldığınız önemli ama sırf onlarla ilgileniyorsunuz diye sizin sosyal becerileriniz falan azalmıyor. Öyle bir kanıtımız yok. Belki o kadar da çok etkili olmaz ama şunu unutmayalım. Yani potansiyel bir robot bilgisayarda oynadığınız bir oyundan çok daha farklıdır. Etkileşim gücü açısından tahminen sizin üzerinize daha çok etki yaratacaktır tabii ki.
Hocam peki yapay zeka böyle tam kelimenin tam anlamıyla insanla etkileşim kurmaya tenezzül eder mi?
Ha, güzel güzel bir soru. Ben olsam etmezdim ama yani hani yapay zeka edebilir çünkü yapay zeka insanı o kadar tanımıyor. Şimdi biz insanları tanıyoruz. Biz insanları tanıdığımız için onlarla iletişimi belirli bir sınırda tutuyoruz. Psikologlar için söylüyorum. Bu kısmını da diğer alandakilere anlatmıyoruz genelde. Onlara hep insanları sevmeleri ve etkileşim kurmalarını söylüyoruz. Robotlar bizle ilgilenecektir tabii ki. Çünkü bizden daha zeka demeyeyim de bilinç düzeyi olarak birazcık daha düşük olan canlılarla, mesela hayvanlarla ilgilenmeyi seviyoruz. Yani biz kedi videoları paylaşmıyor mu herkes? Yani işte robotlar da insan videoları paylaşacaktır belki, bilemiyorum. Yani onlar bizi sever de biz onları ne kadar seveceğiz? O biraz problemli sanırım.
Evet hocam, peki yapay zekanın her geçen gün insana benzediğinden, hatta AlphaGo örneğinden de gördüğümüz gibi bazı yerlerde insandan daha da üstün olduğunu görüyoruz. Bu belki de insanlar için bir tehlike olarak algılanıyor. Ama bir de işin şu tarafı var ki insan dediğimiz varlık da her geçen gün aslında yapaylaşıyor. Yani genler üzerinde oynamalar gibi çeşitli örnekleri var. Sizce bu insan için daha mı tehlikedir? Veya az önce bahsettiğimiz konuda hani yapay zeka insanın sonunu getirecektir yerine aslında insan kendi sonunu kendimi getirecek?
Aslında ikinci cümle daha doğru olabilir. Yani birisi sonunu getirecekse tabii kendi sonunu kendisi getirecek. Her teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri mutlaka vardır ve maalesef mutlaka vardır ve yine maalesef insan ikisini de kullanır. Bunun hani en iyi, en klasik örneği biliyorsunuz nükleer enerjidir. Nükleer enerjiyle bütün enerji ihtiyacınızı evet karşılayabilirsiniz ama aynı zamanda tabiatı mahvedebilirsiniz ya da bunu silah yapıp diğer insanları mahvedebilirsiniz. Bu açmazlar tahminen ileride yapay zeka, robot vesaire gibi çalışmalarda da olacak. Yani siz mesela insan özelliklerine sahip ya da insana yakın özelliklere sahip, üstelik ölmeyen, paslanmayan, yaralanmayan, üzülmeyen, duygusu olmayan bir varlık yarattığınızda bilgisayar ortamında bunu evet doktor olarak da ya da doktora yardımcı bir personel olarak da kullanabilirsiniz ama asker olarak da kullanabilirsiniz. Buna karar verecek olan insan. Dolayısıyla insan teknolojiyi nasıl kullanacağına karar vererek kendi sonunu belirleyecek. Eğer bu kötüye kullanım olursa ya da pragmatik bir şekilde artık çıkar kullanımı haline gelirse Stephen Hawking haklı çıkabilir ama işte robotlar öldürmeyecek bizi. Yani Stephen Hawking bence orada o kısmı biraz abartıyor. Bu bizim hatamızdan olacak. Böyle bir tehlike var. Yani bu tehlikeyi ben de kabul ediyorum. Bu tehlike var.
Hocam belki de hani bilmiyorum ama siz daha iyi bilirsiniz. Belki de bir robotlar veya yapay zeka dediğimiz kavram oluştuğunda insanla ayırt edemeyecek. Yani insan da kendi bir robotlaştığı için belki de hani bunlar insan bile diyemeyeceğimiz bir evreye gelebilir miyiz sizce?
Gelebiliriz tabii. Yani o şimdi insanla yapay sistemler arasındaki fark bir yere kaybolacak tabii. Yani hani bunun en başlangıç noktası ya da basit örneği kalp pilidir. Hani bir kalp sorunuz olduğunda kalbe takılan pil, o kalp pili dediğimiz şey aslında yapay bir şey. Sizi yapaylaştırıyor. Tamam, çok küçük bir şey, hayati bir şey olmazsa yaşamınızı sürdüremiyorsunuz ama onunla sınırlı değil. Protez eller, protez bacaklar var. İç organlara ya da beyne müdahaleyle takılabilen pek çok sistem var. Siz eğer doğuştan renk görüyseniz yine ses dalgalarıyla renkleri algılayabileceğiniz sistemler var. Bunlar beyninize monte edilebiliyor. Kafatasının içerisine monte edilebiliyor. Yani zaten bu geçiş süreci var. Hani bir transhümanizm dedikleri sistemin zaten içerisindeyiz. Bir yerde bu ayrım tahminen kaybolacak. Yani kimin kim olduğu, neyin ne olduğu çok önem belki göstermeyecek. Yani kimse robot mu insan mı diye düşünmeyecek ama bunun olması için herhalde on binlerce yılın geçmesi lazım. Ya yani buraya daha çok uzağız. Ama bunun başlangıcının içerisindeyiz. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sorun mudur derseniz bence bir sorun değil. Yani hani böyle bir gelişme olacaksa mutlaka olacak. Endüstrileşme gibi düşünün bunu. Yani işte endüstrileşme hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Evet, olumsuz yönleri de var ama olumlu yönleri de var. Yani şimdi burada biz konuşuyoruz. Pek çok kişi bu konuşmayı dinleyecek. Bu endüstrileşmenin sonucunda olumsuz da kullanılan noktaları var. Fakat biz işin art kısımlarına herhalde bakmalıyız diye düşünüyorum.
Bir arkadaşımız da şunu sormuş. Bu alana ilgi duyan psikoloji öğrencileri Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü dışında lisans düzeyinde eğitim veren başka bir üniversite yok. Siz üniversitenizde bizim bildiğimiz kadarıyla programlamaya giriş ve yapay zeka ve geleceklik dersleri veriyorsunuz. Bu alanda çalışmak isteyen psikoloji öğrencileri için tavsiyeleriniz nelerdir?
Şimdi başka bir üniversite tabii var mı yok mu emin değilim. Yani benim bildiğim de yok ama kaçırdıysak kusura bakmasınlar. Yani öyle de bir hata yapmak istemem. Bizde evet iki dönem programlama dersi alıyor öğrenciler. Onun dışında bilgisayar programları ve uygulamaları ile ilgili bir uygulama dersi alıyorlar. Üçüncü bir ders. Bir de yapay zeka dersleri var. Ama bu derslerin olup olmaması çok önemli değil. Eğer öğrenciler kendilerini bu alanda yetiştirmek istiyorlarsa bu alanda eğitim görmek çok kolay. Yani profesyonel olarak eğitim de alabilirler. Kendi başlarına da öğrenebilirler. Hem açık kaynak çok fazla kitap var, program var, yazılım var. Ama şunu söyleyeceğim, söylemem gerekir diye düşünüyorum. Psikoloji öğrencileri alt alanından bağımsız olarak hiç değilse bir programlama dilini bilmeliler. Yani programlama yapmasa bile algoritmayı öğrenmeli. Algoritma sisteminin nasıl çalıştığını bilmek durumunda. Yani bu onun kendi zihninin gelişimi için bile büyük bir katkıdır. Ha uygulamasında bulunur ya da bulunmaz o ayrı bir konu ama kendini bu konuda yetiştirmeli diye düşünüyorum.
Hocam sizleri takip edenler biliyorlardır. Belki sıklıkla film paylaşımı, film önerisi paylaşımı yapıyorsunuz. Bugün de konumuzla ilgili olarak belki yapay zeka, geleceklik hakkında önermek istediğiniz film, kitap, dizi var mıdır?
Yani aslında vardır ama büyük ihtimalle herkes biliyordur. Tabii kitap dediğimizde yapay zeka, geleceklik derseniz Isaac Asimov'dur okumanız gereken. Onun dışındakileri tabii okuyabilirsiniz ama yani onun ismini anmadan geçmememiz lazım. Film ve diziler biraz dikkatli olunması gereken şeyler. Yani tamam çok güzeller ama teorik olarak da yanlış bilgi içerebiliyorlar. Bunun en iyi örneklerinden birisi Lucy'dir. Lucy çok güzel bir filmdir kesinlikle. Ama şeyle başlar biliyorsunuz seyrettiyseniz hani spoiler olmaz. Gerçi spoiler değil tabii hemen filmin başında söylüyorlar. İşte insan kendi beyninin %10'unu kullanıyor. %100'ünü kullanınca bakın neler olacak mottosuyla başlar ki biz bunun yanlış olduğunu öğrencilere birinci sınıftan itibaren anlatıyoruz. Beğenseniz de beğenmeseniz de beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Yani malzeme bu kadar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Beklenti çok yüksek olmasın. Yani o filmlerdeki o teorik şeylere dikkat etmek lazım. Bu açıdan bakıldığında yapay zeka ve psikoloji çalışmalarına referansla yani onların teorisine referansla yapılmış iki tane dizi var. Yine dinleyenler mutlaka biliyordur hatta seyretmiştir. Birisi herkesin aklına gelen Westworld. Seyretmeyenler varsa bir kere daha şiddetle öneriyorum. İkincisi de Humans. Bu iki dizi hani dizi olarak tabii ki popüler diziler bunlar. Yani para kazanmak gibi bir gayeleri var. Dolayısıyla senaryoyu ona göre yazıyorlar ama çalışmalarında psikoloji teorilerine referanslar var. Yapay zeka teorilerine referanslar var. Bu açıdan kuvvetli diziler olarak önerebilirim. Onun dışında valla buldukları her şeyi seyretsinler. Yani o kadar da böyle çok seçici olmaya gerek yok. Her filmden, her kitaptan öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden es geçmesinler onları. Seyretsinler diyebilirim.
Belki biz de bu konuda yazın belki bir öneri listesi hocamızdan da alarak sizlerle paylaşabiliriz. Evet hocam, bendeki sorular bitti. Sizin son olarak söylemek istediğiniz öğrencilere veya bizi dinleyenlere var mı?
Bir kere daha şunu söyleyeyim. Yani demin söyledim ama önemli olduğu için tekrarlamak gerektiğini düşünüyorum. Psikoloji eğitimi ya bütün bilim eğitimleri olduğu gibi aslında ortodoks bir yapıya sahiptir. Ortodokstan kasıt kuralları zor değişir. Yani genel öğrenilmesi gereken bilgiler vardır ve bu bilgiler konusunda hem bölümler hem hocalar dirençlidir. Kolay kolay değişiklik yaratmaz ama dünya değişiyor ve öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin bu dünyadaki değişimlere, gelişmelere paralel olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Yani yapay zeka zaten önemli, ona bir şey demeyeceğiz ama şunu söyleyeyim, yani iyi bir psikoloji öğrencisinin, hazır psikolojiden bahsediyorken kendisini eleştirel düşünme konusunda, analitik düşünme konusunda, matematiksel beceriler konusunda, bu integral türevi bilmek anlamında değil, matematiksel düşünme yöntemleri konusunda, algoritma konusunda ve programlama dili konusunda yetiştirmesi gerekiyor. Psikoloji sadece bizim lisansta bölüm derslerinde gördüğümüz ya da anlattığımız şeyler değil. Yani psikoloji dünyanın her tarafında var. Her tarafına psikologlar dokunabilir. Sandığınızdan ya da sandığımızdan daha fazla bir iş kaynağı var psikologlar için. Sadece belirli alanlara kapalı kalmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü benim Türkiye'de genel olarak gördüğüm öğrencilerin belirli alanlara yoğunlaşıp çok dar bir çerçeveden psikolojiye baktığı, bu kendilerine ve aldıkları eğitime yaptıkları büyük bir haksızlıktır. Onu söylemiş olayım.
Evet, ben Anıl Topal. Bugün Profesör Doktor Doğan Kökdemir hocamızla birlikte yapay zeka ve gelecekçilik hakkında konuştuk. Yayının arkasında emeği geçen Alper Nersoy ve Fırat Düzsemen'e ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizim için gerçekten de çok güzel bir oyun oldu. Teşbihte hata olmaz. Her yayında bunu söylemek istemişimdir. Zamanı su gibi akıp geçtiği bir yayın oldu. Bizleri dinlemeye devam edin. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Bilimle kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.
İyi günler.